Yuhanna 7. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında "Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı." İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı diye yazıyor. Dünya İsa Mesih'e düşmandır. Bu düşmanlık İsa Mesih'in dünyanın ışığı olması nedeniyledir. İsa Mesih bu ışığını parlatınca dünyada neyin kötü, neyin günah olduğu gün gibi ortaya çıkmaktadır. İsa dünyaya günahlarını gösterir ve günahı yargılar. Ortaya çıkarır ve oradaki tahta kuruları onun saçtığı bu ışıktan çok rahatsız olurlar. Evet, insanın yüreğindeki kötülük nedeniyle bu durum insanda İsa Mesih'e karşı bir öfkenin, nefretin ortaya çıkmasına neden olur. İsa Mesih çarmıh ölümüne insanları sevdiği için gitmiştir. İsa'ya düşman olan bir kimsenin yüreğindeki sertliği sadece insanı kurtarmaya yönelik bu tanrısal sevgi yumuşatabilir. Bunu Tarsuslu Saul'un hayatında açıkça görüyoruz. Saul, İsa'nın ve İsa'nın peşi sıra gidenlerin bir numaralı düşmanıydı. Ama kendisi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak tanıdıktan sonra yüreğindeki bu sertlik ortadan kalktı. O zaman şöyle bir tanıklıkta bulundu. "O beni sevdi ve benim uğrumda kendi canını feda etti." 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayette "Biz de seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi" diye yazar. Yuhanna 7. bölüm 10. ayet ise "Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil gizlice gitti" diye yazar. İsa öğrencileriyle birlikte arka bir yoldan gelmiş ve kente koyun kapısından girmiş olabilir. İnancım şudur ki İsa Mesih Yeruşalim'e her girişinde o büyük zaferli girişi dediğimiz son gelişine kadar her zaman koyun kapısı denilen kapıdan girmiştir. Bu son gelişinde İsa Mesih kendisini Yahudi ulusuna arz etmiş, onlara kendisini Mesih olarak tanıma ya da reddetme fırsatını vermişti. Ama onlar İsa'yı Mesih olarak kabul etmek istemeyeceklerdi. Yuhanna 7. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, "O nerede?" diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları "iyi adamdır," bazıları da "hayır, tam tersine halkı saptırıyor" diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu diye yazar. Din önderleri olan Yahudiler İsa'yı arıyorlar ve bekliyorlardı. Çünkü Yahudi şeriatına göre İsa Mesih'in bu bayram için Yeruşalim'e gelmesi gerektiğini biliyorlardı. İsa ile ilgili olarak halk arasında çok çeşitli yorumlar yapılıyor ve bu yorumların çoğu gizliden gizliye yapılıyordu. İnsanlar İsa ile ilgili olarak iyi şeyler söylemeye çekiniyorlardı. Ne olur ne olmaz birileri "bu adam İsa'yı savunuyor" deyip onun başına türlü dertler açabilirdi. Bu nedenle insanlar kendi aralarında İsa ile ilgili konuşurlarken fısıltı halinde konuşmaya özen gösteriyorlardı. Yuhanna 7. bölüm 14. ayette "bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı" diye yazar. Birden İsa tapınakta görünüvermişti. Çadır ya da çadırlar bayramı Tanrı'nın takviminde yer alır ve önümüze Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişini ve bu gelişle ilgili gelişmeleri gözümüzün önüne serer. Bu bayram var olan her şeyin yok olup gideceğine işaret eder. Rab ortaya birden çıkacaktır. Malaki 3. bölüm 1. ayette söylendiği gibi, "aradığınız Rab tapınağı aniden gelecektir." Bu söz İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişinde gerçekleşecektir. Yuhanna 7. bölüm 15. ayette Yahudiler şaşırdılar. "Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir?" dediler diye yazıyor. İsa Mesih'i ne kadar çok öğretirken görüyoruz değil mi? Dikkat ederseniz İsa Mesih her defasında önceliği Tanrı sözüne vermiştir. Yahudilerin din önderleri İsa Mesih'in kutsal yazılar üzerindeki bilgisi karşısında çok şaşırmışlardı. Çünkü İsa Yahudi din adamlarının aldığı ilahiyat eğitimini hiçbir yerden almamıştı. Nasıl oluyor da İsa Mesih kutsal yazıları böylesine kusursuz bir şekilde öğretebiliyordu? Onun bu söyledikleri karşısında hepsi çok şaşırmış, adeta küçük dillerini yutmuştu. İsa Mesih'in düşmanları dahi hiç kimse hiçbir zaman "bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır" diyerek onun kutsal yazılar üzerindeki yetkisini kabul etmek zorunda kalıyorlardı 46. ayette. Yuhanna 7. bölüm 16. ayette ise İsa onlara "benim öğretim benim değil, beni gönderenindir" diye karşılık verdi. İsa Mesih'in duyurduğu haberi kabul etmemek, Tanrı'nın bize duyurmak istediği haberi kabul etmemektir. 4. ve 5. bölümlerde İsa Mesih kendisini reddeden bir kimsenin Tanrı'yı reddetmiş olacağını söylemiştir. İsa'nın hiçbir zaman kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmediğini söylemeyin. İsa'nın Tanrı olduğuna inanmayabilirsiniz ama kutsal yazıların İsa'nın Tanrı'nın sonsuz sözü ve Tanrı'ya eş olduğunu öğretmediğini söyleyemezsiniz. Yuhanna 7. bölüm 17. ayette ise eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir diye yazar. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, evet eski antlaşma kayıtları da şu çağrıda bulunur. 34. mezmur 8. ayet. Tadın ve görün, Rab ne iyidir. Bir yerde okumuştum. Kadayıfın gerçek olup olmadığının sınanması kadayıfın yenmesidir. İsa da sizi çağırıyor. Gelin ve deneyin. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek isterse, bu öğretiyi bilecektir. İnsanın yüreği her şeyden önce Tanrı sevgisiyle ve onun sözlerine duyulan sevgiyle dolu olmalıdır. Birisi şöyle demişti. İnsan bilgisinin sevilmesi için önce bu bilginin bilinmesi, öğrenilmesi gerekir. Ama Tanrı bilgisinin bilinip anlaşılabilmesi için önce sevilmesi gerekmektedir. Çok doğru bir söz. Buradaki bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz. Bilgi, sevgi, itaat ya da bilmek, sevmek ve itaat etmek. İsa Mesih'in sizden beklediği şeyler sadece bunlardır. Bizler çoğu zaman bilmediğimiz şeyleri biliyormuşuz gibi bir havaya gireriz ve açıkçası çevremize bir tiyatro sergileriz. Bilgiçlik taslarız, hava atarız ve bunun gibi bir sürü yanlış tavır sergileriz. Ama İsa, Rabbi tadın demektedir. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir diyor. İşte Tanrı sözünün mucizevi gücü buradadır. Eğer siz gerçekçi, her ne pahasına olursa olsun öğrenmeye istekliyseniz o zaman Tanrı aradığınız bu şeyleri size verecektir. Bunu size kutsal ruhun kendisi kanıtlayacaktır. Yuhanna 7. bölüm 18. ayette kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur diye yazar. Buradaki soru insanların Tanrı'yı işitmek isteyip istememeleridir. Eğer işitmek isterlerse o zaman Tanrı onlara kendi sözleriyle konuşacaktır. Ve onlar da Baba adına konuşmaya gelmiş olan İsa Mesih'i kabul edeceklerdir. Ne yazık ki insanlar genellikle kendi çıkarını aramaya gelen, kendini yüceltmeye çalışan insanlara çok daha büyük bir rağbet göstermektedirler. Eğer İsa Mesih yeni bir din, yeni bir tarikat kurmaya gelmiş olsaydı, insanlar onu sevinçle kabul ederlerdi ama İsa kendi yüceliğini aramadı. Tam tersine tüm yüceliği babasına verdi. Bu nedenle 1. Korintliler 2. bölüm 14. ayette doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz diye yazar. Evet bazı insanlar Tanrı'nın sözlerini okurlar okumasına ama okuduklarından hiçbir şey anlamazlar. Yuhanna 7. bölüm 19. ayette Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Diye soruyor İsa Mesih. Bu İsa Mesih'in dağ üzerinde verdiği büyük vaazın kendi inanç sistemi olduğunu söyleyen ya da Musa'nın verdiği 10 emire uyarak yaşadığını söyleyen kural kişinin ikiyüzlülüğünü göstermektedir. Rab İsa Mesih hiçbiriniz yasanın gereklerini yerine getirmiyorsunuz diyordu. Yasa bize birer kayıp, günahlı olduğumuzu gösteren bir aynaya benzer. Yasa elbette önemlidir. Tanrı'nın kutsal yasasını elbette yabana atmıyoruz. Beni yanlış anlamayın. Yasanın amacı bize günahlı olduğumuz ve bir kurtarıcıya duyduğumuz ihtiyacı göstermektir. Mesih gelinceye kadar yasa bizim bir tür eğitmenimiz olmuştur. Galatyalılar 3. bölüm 24. ayette de söylediği gibi. Ama Mesih'in kendisi geldikten, yasanın gereklerini tamamen yerine getirdikten sonra artık yasanın hükümleri geçersiz kalmış ve yepyeni bir dönem olan lütuf çağı başlamıştır. Yuhanna 7. bölüm 20 ila 21. ayetlerde ise kalabalık cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa, ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Bu insanlar İsa Mesih'in öldürülmesine yönelik bir düzen hazırladıklarından herhalde habersizdiler. İsa Mesih burada Betsaida havuzunun yanında gerçekleştirmiş olduğu mucizesinden söz ediyordu. İsa'nın böyle bir mucize yaratması, üstelik bunu Sep gününde yapmış olması, başta Yahudi din önderleri olmak üzere birçok kişinin hoşuna gitmemişti. Yuhanna 7. bölüm 22 ila 24. ayetler arasında Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun diye yazar. Sünnet olayı İbrahim peygambere kadar geri giden ve Musa'nın şeriatından daha eski olan bir gelenektir. İsa Mesih burada Yahudilere bu gelenekle ilgili tutarsızlıklarını gösteriyor, yüzlerine çarpıyordu. Yasanın bir emrini yerine getireceğiz derlerken, erkek çocuğu Sep günü 8 günlük ise, Yahudiler Sep günüyle ilgili yasakları bir tarafa bırakıp çocuğu o günde sünnet ederlerdi. İsa onlara bu şeyi yaptıklarını söyleyince onlar İsa'ya bir cevap veremediler. Bundan sonra İsa Mesih aceleyle kimseyi yargılamamaları konusunda onları açıkça uyardı. Bugün de aynı sorunla çoğumuz karşı karşıya kalmaktayız. Olayla ilgili bütün gerçeklere sahip olmadığımızdan yapay ve tek taraflı yargılarda bulunmaya hala ne yazık ki devam ediyoruz. Yuhanna 7. bölüm 25 ila 29. ayetler arasında Yeruşalimlilerin bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. İsa Mesih burada onlara şöyle diyordu. Beni gerçekten tanıyor, nereden geldiğimi biliyor musunuz? Beni tanıdığınızı zannediyorsunuz. Beni görüyorsunuz ama gerçekten tanımıyor, bilmiyorsunuz. Nereden geldiğimi bildiğinizi zannediyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz. Yuhanna 7. bölüm 30. ayette bunun üzerine onu yakalamak istediler. Ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti diye yazar. Bu insanlar İsa Mesih'i yakalamaya çoktandır can atıyorlardıysa da İsa'ya dokunamıyorlardı. Çünkü İsa Mesih'in zamanı, saati daha henüz gelmemişti. Yuhanna 7. bölüm 31 ila 34. ayetler arasında halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa kısa bir süre daha sizinleyin dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Rab İsa Mesih ferisilere yanıt vererek kendisini ancak zamanı gelince yakalayabileceklerini bundan önce her çeşit girişimlerinin sonuçsuz kalacağını söylemekteydi. Yine onlara kendisinin onları bırakacağını, aralarından ayrılacağını söylüyordu. Tabii ki bu sözleriyle İsa Mesih ölümü ve ölümden dirilişinden bahsetmekteydi. Bundan sonra hiç kimse İsa Mesih'e bir daha dokunamayacak, onun kılına zarar veremeyecekti. İsa Mesih'e ölümden dirildikten sonra sadece onu seven kimselerin el değdirdiğini bilmem hiç fark ettiniz mi? Bunun gibi İsa Mesih'i de yine sadece onu sevenler görebileceklerdir. Yuhanna 7. bölüm 35 ve 36. ayetlerde bunun üzerine Yahudiler birbirlerine "Bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız?" dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor? Bu insanlar İsa Mesih'in kendilerinden kaçıp gizleneceğini, bir anda görünmez olabileceğini akıllarının ucuna dahi getiremiyorlardı. Böyle bir şey kimin aklına gelirdi ki? Ve şimdi bayramın son gününe gelmiş bulunuyoruz. Bu son günde Yahudiler tapınaktaki depoyu ağzına kadar suyla doldururlardı. O gün Yahudiler geçmişte Tanrı'nın kendilerine çöldeyken kayadan su çıkarıp susuzluklarını giderişini anımsarlardı. Elçi Paulus çölde içinden su çıkan bu kayanın Mesih'in kendisi olduğunu 1. Korintliler 10. bölüm 4. ayette söylemektedir. Gerçek suyu, yaşam suyunu veren tek kişi İsa Mesih'in kendisidir. Yuhanna 7. bölüm 37. ayette bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Sevgili arkadaşım, bu tamamen insanın isteyip istemediğine kalmış bir şeydir. Eğer bir kimse susamışsa, Tanrı size bugün burada bir armağan uzatıyor. Size bu sonsuz yaşam suyunu vermek istiyor. Peki ya siz? Susuzluğunuzun farkında mısınız? Yoksa dünyanın çamurlu çukurlarından pis suları mı içmeye çalışıyorsunuz? İçtiğiniz bu sular susuzluğunuzu şimdiye kadar gideremedi mi? Eğer bir kimse susamışsa gelsin ve benden içsin. Evet, İsa Mesih'e gelebilir ve onu yaşamınıza Rab ve kurtarıcınız olarak kabul edebilirsiniz. Bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar. Tabii Tanrı sizi seviyor ve kurtarmak istiyor. Ama siz istemedikçe o sizi zorla kurtarmayacaktır. Yuhanna 7. bölüm 38 ve 39. ayetlerde kutsal yazıda dendiği gibi, bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti diye yazıyor. İsa Mesih daha henüz yüceltilmediğinden yeryüzüne kutsal ruh da henüz verilmemişti. Tanrı'nın kutsal ruhu yeryüzüne inanlıların üzerine Pentekost günü gelinceye kadar gelmemişti. O günde kutsal ruh yine Pentekost gününde Mesih'e iman eden kimselerin iç varlığına yerleşmiş ve onları tek bir beden haline getirmeye başlamıştı. Pentekost gününde kutsal ruhun yeryüzüne gelmesi İsa Mesih'in babasının tahtına geri döndüğünü göstermektedir. Yuhanna 7. bölüm 40. ayette halktan bazıları bu sözleri işitince gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. İnsanlardan bazıları İsa'ya iman ederek onun takipçisi olmuşlardı. İsa'nın kendilerine vereceğini vaat ettiği yaşam suyunu almışlar ve bu yolla bütün susuzluklarını gidermişlerdi. Yuhanna 7. bölüm 41. ayette bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz, Mesih Celile'den mi gelecek dediler. Bugün de aynı sahneleri seyretmeye devam ediyoruz. Kimisi iman ediyor, kimisi iman etmiyor. Yuhanna 7. bölüm 42 ve 43. ayetlerde kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Beytlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu diye yazıyor. İsa Mesih Davut'un soyundan geliyordu ve Beytlehem kasabasında dünyaya gelmişti. Beytlehem İsa Mesih'in yeryüzüne ilk dokunduğu yerdi. Bu hiç de öyle Noel kartlarında görüldüğü gibi sıcak, temiz ve konforlu bir yer değildi. İsa Mesih yeryüzüne bir ahırda doğmuştu. Çünkü o gece Beytlehem'de onun için kalacak başka hiçbir yer yoktu. Evet, o dünyamıza Beytlehem kasabasında geldi ama yeryüzündeki hizmeti için orada kalmadı. Eğer bu insanlar İsa ile ilgili gerçekleri gerçekten öğrenmek isteselerdi, onun Beytlehem kasabasında doğduğunu ve kendisiyle ilgili peygamberlik sözlerinin tamamlanmış olduğunu öğrenebilirlerdi. İsa Mesih burada bu insanları kendisine gelip onlara vereceği sudan içmeye çağırıyor. Ama bu insanlar ona çeşitli itirazlarla karşı duruyorlardı. İsa Mesih yeryüzüne tekrar gelinceye kadar onun gerçekten kim olduğu konusunda insanlar arasında her zaman görüş ayrılıkları olmaya devam edecektir. Yuhanna 7. bölüm 44. ayette bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi diye yazar. Zaten hiç kimse de ona el süremezdi çünkü henüz onun saati gelmemişti. Yuhanna 7. bölüm 45 ve 46. ayetlerde görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler niçin onu getirmediniz diye sordular. Görevliler hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler. Bu insanların İsa'ya ilişkin yaptıkları bu tanıklık ne kadar çarpıcı. Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır diyorlardı bu gelenler. Aslında bu insanlar İsa'yı tutuklamaya gitmişler ama onu tutuklamak şöyle dursun. İçlerinden bazıları ona iman bile etmişti. Evet, İsa gibi öğreten yoktu. O çok büyük bir öğretmendi. Ama bizler onun öğretişiyle kurtulmuyoruz. Bizim kurtulmamız onun bizim uğrumuzda haç üzerinde ölmesiyledir. Bizler onun ölümü vasıtasıyla kurtulabiliriz. Onun bizim uğrumuzda ölümü ve ölümden görkemle dirilişiyle. Yuhanna 7. bölüm 47 ila 53. ayetler arasında ferisiler, yoksa siz de mi aldandınız dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona yoksa sen de mi Celil edensin diye karşılık verdiler. Araştır bak, Celil eden peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti. Bu daha önce bir gece İsa Mesih'le konuşmaya gelmiş olan Ferisi Nikodim'di. Sanırım o gece Nikodim İsa Mesih'e iman etmişti. Nikodim bir Ferisi'ydi ama burada İsa Mesih'i savunuyordu. Bunun üzerine diğerleri onunla alay ederek yoksa sen de mi Celil edensin diye sordular. Celile bölgesinden olmak o dönem Yahudileri arasında bir tür küçümseme nedeniydi. Şehirlilerin güya sosyetenin köylülere alaya alışları gibi o günlerde de Celileliler alaya alınırdı. Bu insanların kendi kutsal yazılarını çok iyi bilmedikleri burada açıkça görülmektedir. Örneğin Celile'den peygamber çıkmaz diyorlardı. İşin gerçeğine bakılacak olursa İsa ne Celileli ne de Betlehemliydi. O yücelerden çıkıp gelmişti. Yaşaya 9. bölüm 6. ayette bize bir çocuk doğdu. Bize bir oğul verildi diye yazar. Verilen bu oğul gökten gelen İsa'dan başkası değildir. Bundan sonra herkes evine gitti. Hiç kimse İsa'yı evine davet etmemişti. Bir bayram akşamıydı ve İsa Mesih Zeytinlik Dağı'na gitmişti. Bildiğimiz kadarıyla İsa Mesih Yeruşalim'de hiçbir zaman gece yatıya kalmamıştır. Peki ya sen dostum? Sen de kendi evine gidip İsa'yı dışarıda soğukta mı bırakacaksın? Yoksa sen de onun bu çağrısına evet deyip onun huzuru ve ışığı altında yaşayanlardan mı olacaksın?